Ayrım 69, sayfa 472. Kulaklarıma inanamıyordum. Sonunda katili, kaçığı, Araf ziyaretçisini bulmuştum. Ancak bu kokuşmuş herif hala bana ışıksızların suçlu olduğu konusunda zevzeklik ediyordu. Her şeyi biliyorum, dedim dişlerimin arasından. Öldükten sonra hayata dönenlerin ruhlarına nüfuz ettiğinizi, bir NDE'yi yeniden yaratmak için kullandığınız yöntemleri, telkin tekniğinizi, İbogan'ın yanı sıra bulabilmediğim başka maddelere başvurduğunuzu, bu insanları siz koşullandırdınız, onları şeytanı gördüklerine inandırdınız ama siz başkası değil, bizzat siz işkence ediyor ve öldürüyorsunuz. Işıksızları siz üretiyorsunuz, onlardan intikam almalarını siz planlıyorsunuz, onlara kötüyü ve ölümü aşılıyorsunuz. Beni hayal kırıklığına uğrattın Matthew, bana kadar ulaşmayı başardın ama bununla birlikte hala gerçeğin önemli bir kısmını kaçırıyorsun. Çünkü bugün bile hala gerçeği yatsıyorsun, şeytanın gücünü. Onları hayata döndüren ve intikamlarını almalarını sağlayan o. Bir gün ışıksızlarla ilgili bir kitap yazılacak. Asıl hayal kırıklığına uğrayan bendim. Bu katilin söylediklerinin akılcı hiçbir yanı yoktu. Belter'in kendi deliliğinin tutsağı olmuştu. Akıl hastanesine kapatılması ve bu yaptıklarını ödemesi gerekiyordu. Acıyla çırpınan bedenleri, Sarah'ın hatım edilmiş kadavrasını, dokun dönüşü olmayan deliliğini düşündüm ve tabancamın horozunu kaldırdım. Bitti Belter'in. Ben hikayenin sonuyum. Hiçbir şey bitmedi Matthew. Zincir devam edecek. Benle veya bensiz. Pardesümün cebinde bir titreme oldu. Cep telefonum. Bir an şaşırdım. Doktor gülümsedi. Cevap ver. Seni ilgilendiren bir telefon olduğundan eminim. Sesindeki güven beni huzursuz etmişti. Bu telefon çok önceden hazırlanmış bir planın parçası olabilirdi. Manon'u düşündüm. Ceplerimi yokladım ve telefonu buldum. Falco. Neredesin? İsviçre'de. İsviçre'de mi? Odana alt ediyorsun. Yardımcının sesi her zamankinden farklıydı. Bir şeyler olmuştu. Ne oldu? Cevap vermedi. Sadece nefesini duyuyordum. Sanki hıçkırıklarını zorlukla bastırıyordu. Gözlerimi beltlerinden ayırmadan yeniden sordum. Ne oldu? Söylesene. Lori öldü. Kahretsin. Lori ve iki kızı. O da dönmeye başladı. Bir anda vücudumdaki bütün kanın çekildiğini hissettim. Belter'in perçeminin ve gözlüklerinin gerisinde hala gülümsüyordu. Oradaki beton sekiye dayandım ve bir kavanozu tuttum. Tutar tutmaz da elimi çektim. Sen neden bahsediyorsun? Boğazlanmışlar her üçü de. Evlerindeydim. Herkes burada. Ne zaman olmuş? İlk belirlemelere göre bir saat önce. Gözlerim dolmuştu. Artık söylenen hiçbir şey anlamıyordum. Ancak kafamın içindeki gerçeği görmezden de gelemiyordum. Bu katliamı yapan Belter'in olamazdı. Sormadan edemedim. Emin misiniz? Kesinlikle cesetler hala sıcak. Bu yeni vahşetin hiçbir şüphelisi yoktu. Bu cinayetlerin hiçbir açıklaması da yoktu. Sonunda aklıma Luke'un söyledikleri geldi. Manon benden intikam almak isteyecektir. Hatırlayıverdim. Luke benden ailesini korumamı istemiş ve ben parmağımı bile kıpırdatmamıştım. Bu isteğini göz ardı etmiştim. Sesim titredi. Manon nerede? Nerede olduğu bilinmiyor. 5 saat önce serbest bırakılmış. Kahretsin sana. Anlamıyorsun. Sen beni aradığında o çoktan salıverilmiş. Ve sen onun nereye gittiğini bilmiyorsun. Bilen yok. Bütün polisler onu arıyor. Neden? Matt, aldatıldın. Gözaltına aldığında Manon çılgına dönmüş. Histeri krizine girmiş. Luke'tan intikam alacağına dair yemin etmiş. Ailesini yok edeceğine de. Evin içinde her yerde parmak izleri bulundu. Nasıl? Tanrı aşkına uyan. Onları Manon öldürdü. Her üçünde. O bir canavar. Etrafta serbestçe dolaşan kahrolası bir canavar. Tepetaklak olmuştum. Ve Belter'in hala karşımda durmuş sırıtıyordu. Gözlerimdeki yaşlardan bodur silüetini zorlukla seçebiliyordum. Bir an kendimi büyük bir salmanın içinde hissettim. Gözlerim karardı. Sanki dev bir kara delik beni içine çekiyordu. Bayılacak gibi oldum. Saniyenin onda biri kadar bir süre. Sonra hemen toparlandım. Belter'in yerinde değildi. İçgüdüsel bir biçimde cep telefonumu cebime attım ve silahımı doğrulttum. Arkamda bir ses duydum. Şimdi inandın mı? Arkama döndüm. Belter'in duvarın dibinde o korkunç fotoğrafların arasında duruyordu. Elinde kocaman bir otomatik vardı. Colt 44. Hiç önemli değildi. Bu saatten sonra hiçbir şeyin önemi yoktu. Beraber ölecektik. Onları Manon öldürmüş değil mi? Diye sordu yumuşak bir ses tonuyla. İntikamını aldı. Böyle bir telefonun gelmesini bekliyordum. Bu imkansız, o göz altındaydı. Hayır ve bunu sen de biliyorsun. Artık gerçekle karşılaşma zamanın geldi. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyordum. Düşünme yetimi kaybetmiştim. Yıkılmıştım. O bir sadık bende. Hiçbir şey onu durduramaz. O özgür. Son derece özgür. Yasağı bizim yaptığımızdır. Gülmeyle ağlama arasında bir hırıltı çıkardım. Ona ne yaptınız? Ona ne enjekte ettiniz? Gözlüklerin altından pis pis sırıttı. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Hatta hayatını bile ben kurtarmadım. Ya makineniz? Hep mantıklısın Matthew. Sağduyulu davranmaktan asla vazgeçmiyorsun. Manu'nu şeytan hayata döndürdü. Eğer sana onu Tanrı tarafından kurtarıldığı söylendiyse gözlerini kapatıp babamızın söyleyebilirsin. Hayır diye bağırmak istesem de ağzımdan tek kelime çıkmadı. Sonunda içinde bulunduğumu hassas durumun farkına vardım. Birbirimize silahlarımızı doğrultmuştuk ve birimiz ölecekti. Ancak bu düşünceyi hemen kafamdan attım. Ölmemem gerekiyordu. Soruşturma henüz bitmemişti. Manu'nu bu kabustan kurtarmalıydım. Masumiyetini ispatlamalıydım. Kendime gelmeli ve bu pislik herifi saf dışı etmeliydim. Sen yeryüzüne bir katil arıyorsun diye devam etti. Zaten hep soruşturmanın en önemli kısmını görmezden geldin. Senin tek düşmanın bizim efendimiz. O burada bizim içimizde. Kimi öldürdüğü veya kimi öldürttüğü önemli değil. Önemli olan onun evrenin gizemli çarklarını gözler önüne seren gücü. Işıksızlar sadece birer fener Matthew. Ben onlara yardımcı oluyorum. Onların boğazdan çıkmalarını bekliyorum. Onlar beni ilgilendirmiyor bile. Beni ilgilendiren ruhlarının derinliklerinde parıldayan kara ışık. Onların icraatının ardında şeytan var. Artık onun saçmalıklarını dinlemiyordum. Belter'in sıkça da olduğuna göre Lori ve kızları kim öldürmüştü? Hikaye sona ermemişti. Soruşturma kapanmamıştı. Ve şu gerçeği sakın unutma Matthew. Manon Simonet bu serinin en kötüsü. Bu saçmalıkları duymak istemiyorum, dedim ona doğru ilerleyerek. Bu olayda bir tek katil var, o da sensin. Onları sen öldürdün, hepsini. Cevap olarak kolunu kaldırdı ve tetiğe dokundu. Tam karşısındaydım. Omzumu geriye doğru attım. Arkamdaki kavanozlardan biri patladı. Organlar ayaklarımın dibine saçılırken bu kez ben ateş ettim. Ancak Belter'in bir hayvan gibi uluyarak çoktan bileğime yapışmıştı. Silahımdan çıkan kurşun kafeslerin arasında kaybolup gitti. Sağ omzumda silah tutan elimi hareketsizleştirerek tabancamı kabzasıyla gırtlağına yüklendim. Yaram acımaya başlamıştı. Ortadaki taş tekiye çarptık. Kavanozlar yere yuvarlandı. Formal ve çürümüş etler arasında itişip kakışıyorduk. Belter'in tezgahtan uzaklaştı. Onu sımsıkı yakaladım ve daha fazla uzaklaşmasına engel oldum. Birlikte önce kafeslere ardından da yeniden fayans tekiye çarptık. Belter'in yere doğru kaydı. Ben de onunla birlikte düştüm. Organların cam kırıklarının arasında yapış yapış sıvının içinde yuvarlandık. Yandan boğazımı hedef alarak iki el ateş etti ve ıskaladı. Cam, et, soğuk sıvı yağmuru altında kaldık. İnsan eti parçalarının enseme temas etmesiyle bir çığlık attım. Ancak yine de onu bırakmadım. Belter'in de hiç durmadan bağırıyordu. Birkaç el patlama daha duyuldu. Kimin ateş ettiğini bile bilmiyordum. İğrenç bir birikintinin içinde kollarımız bacaklarımız birbirine dolanmış halde debelenip duruyorduk. Sırt üstü devrildim. Belter'in üzerime çullandı. Onu geriye doğru ittim. Tam ortamıza kafes gibi devrildi. Tüllerin ve sineklerin arasında Belter'in silahını doğrultmaya çalışıyordu. Ayaklarımı topladım ve var gücümle kafeslere vurdum. Ancak kaçık herif tetiğe basmıştı bile. Ahşap iskelet eline çarptı ve mermi bir kez daha yolunu şaşırdı. Böceklerin vızıltıları arasında Belter'in üzerine devrilen kafesleri geri etti. Yüzlerce kuşçuk ellerime tırmanıyor, kol ağızlarından içeri giriyordu. Belter'in boğuk nefesi çok yakınımdaydı. Homurdanarak kahkahalar atarak yerimi saptamak için eğildi. Masanın altından sadece bacaklarını görebiliyordum. Silahımı kaybetmiştim. Yerde kırık bir cam şişe gördüm. Aldım ve kemiğine dayanana kadar katilin baldırına sapladım. Canavar tiz bir çığlık attı. Şişe parçasını bırakarak tezgahın diğer tarafına yuvarlandım. Belter'in çığlıkları odayı doldurmuştu. Bütün yön duygumu yitirmiştim. Tüllerin, organların, kuşçukların dışında hiçbir şey göremiyordum. Hala ölümeyi sürdüren Belter'in kanayan bacağını sürüye sürüye dolanıp duruyordu. Yeniden tezgahın altından yuvarlanarak diğer tarafa geçmeye çalıştım. Ayağa kalktım. Belter'in birkaç metre ötedeydi. Artık beni aramayı bırakmıştı. Silahını bir sinek savar gibi kullanarak böceklerin arasında debelenip duruyordu. Böcek bulutunun içinden geçtim. Masanın çevresini dolandım ve herifin koca kafasını yakaladım. Tezgahın köşesine birkaç defa hızla çarptım. Gözlüğü düştü. Sinekler derhal onun suratına ve bana kudurmuşçasına saldırdı. Hiçbir şey göremiyordum. Pisliğin başı hala ellerimin arasındaydı. Çığlıkları derimin altında yankılanıyor, sinir uçlarına kadar beni titretiyordu. Kaçık herif debelenmeyi sürdürüyordu. Yeniden yere yuvarlandık. Benim üzerimdeydi. Böceklerle kaplı yüzü kan içindeydi. Bir mucize kabininden silahı hala elindeydi. El yordamıyla kafeslerden birinden kopmuş ahşap bir çubuk buldum. Sineklerin hücumuna uğramış gözlerimi kapattım, kolumu doğrulttum ve yüzünü yokladım. Şakağındaki en hassas noktayı, kemiğin bir yeni doğandaki gibi yumuşak olduğu yeri arıyordum. Ahşap çubuğu tam bir noktaya sapladım ve ahşap çubuk parmaklarımın arasından kırılana dek içeri doğru ittim. Geri çekildim ve gözlerimi açtım. Sinekler beni çoktan bırakmıştı. Bel ferinin delinen kafasından canlı bir tümör gibi dışarı fışkırmış pembemsi beynine hücum etmişlerdi. Bölüm 112. Birkaç kez düşüp kalkarak yamaca indim. Dolanıp arkama bile bakmamıştım. Bankeri, iblisin mezarını artık görmek istemiyordum. Glokumu bulmuş yeniden kılıfıma yerleştirmiştim. Arabama vardım. Formüle ve kana bulanmış elbiselerimi, tenime yapışan buz gibi rüzgarı iliklerimde hissediyordum. Direksiyona geçince önce arkaya sallanarak birkaç dua mırıldandım ve imkansızı istedim. Belkerim'in Tanrı katında affedilmesini. Gözlerim kapalı vücudum gergin, tek düze bir sesle duamı bitirdim. Ancak yüreğim bu duaya eşlik etmemişti. Ruhumun derinliklerinde en ufak bir acıma yoktu. Ne ona ne de kendime. Hareket ettim. Lastik izleri villada parmak izi bırakmış mıyım, bırakmamış mıyım diye düşünmeme yol açtı. Ellerime baktım. Latex eldivenlerim hala elimdeydi. Çıkardım ve rahatlayarak cebime koydum. Gazı kökledim ve beni vadiye götüren dolambaçlı yolda ilerlemeye başladım. Farlarım. Farları yakmayı bile unutmuştum. Işıkların önümü aydınlattığı zaman geçtiğim yerlerde ürkütücü görüntüler veren köknarların seyrekleşmeye başladığını gördüm. Çökmüş bir haldeydim. Bu düşünce kafamı meşgul edip duruyordu. Çözüme ulaşmadan önce son bir şey vardı. Hala etrafta dolaşan bir katil. Lori'yi ve çocukları öldüren bir canavar. Henüz hiçbir şey bitmemişti. Birden aklıma aciliyeti olan başka bir şey geldi. Manon. Ona polislerden önce ulaşmalıydım. Cinayet mahallindeki parmak izleri konusunda bir açıklama istemeliydim. Ve onun şüpheli konumundan kurtarmalıydım. Bir patikaya saptım ve ormanda bir süre yol aldım. Arabadan indim. Yüzümü temizleninceye kadar yapraklara sürttüm. Pardüsümü çıkardım, silkeledim, sıktım. Gömleğimi çıkardım, ters çevirdim ve kat yerlerinde kalmış birkaç kurtçuğu ayıkladım. Sonunda soğuktan kıpkırmızı olmuş titreyen bedenini diz çöktüm ve rüzgarın beni ölümden ve günahlarından arındırmasını bekledim. Rüzgarın ruhumu temizlemesi için dua ettim. Sersemlemiştim. Zaman kavramını yitirmiştim. Çıplak gövdemle en ufak bir şey hissetmeden donuyordum. Sonra yavaş yavaş gözlerimin önüne bir görüntü belirdi. Kamil ve Amandine uykudan uyanmışlar. Üzerinde pijamaları, uykulu suratlarla annelerinin verdiği mısırlı gevreyi yiyorlar. Hıçkırıklara boğuldum ve toprağa kapaklandım. Bu şekilde ne kadar kaldım bilemiyordum. Güçlükle doğruldum. Dişlerim birbirine çarpıyordu. Sürünerek arabama ulaştım. Kontağı çevirdim ve kaloriferi sonuna kadar açtım. Uzunca bir süre sonra sıcaklık beni kendime getirdi. Falco'yu aradım. Benim, diye hırlar gibi konuştum. Manon'u buldunuz mu? Hayır. Benim eve baktın mı? Orada değil. Her yerde polis var. Kahretsin. Paris'te ne kadar üniformalı varsa onu arıyor. Bunu duymak bile beni sarsmıştı. Manon şehirde kaybolmuştu. Ya bir kapı sundurmasının gölgesine sinmiş ya da cuma akşamı kalabalığı arasına karışmıştı. Neden beni aramıyordu? Arabanın içi iyice sıcak olmuştu ama ben hala titriyordum. Ya Luke? Durumu öğrenince onu parmaklarının arasına kapatmak gerekecek. Ona kim söyleyecek? Bilmiyorum. Doktorlar veya Levan Import. Bu işi üstlenecek olmayışım beni rahatlatmıştı. Yeniden iki küçük kızı düşündüm. İki masum yeryüzünden yok olmuştu. Şimdi içinde bulunduğum umutsuzluğun farkına varıyordum. Bu umutsuzluğu biliyordum. Ruanda'daki umutsuzluk. Tanrı'nın yokluğunun umutsuzluğu. Ya sen? Dedi Falco. Sen neredesin? Bir başka ölü daha var. İsviçre'de mi? Sana adresi veriyorum. Lozan polisine haber ver. Kim? Maurice Belterin, bir doktor. Ne oldu? Yazıyor musun? Ona Parkosila villasının adresini yazdırdım ve tembihledim. Bir kalı telefon kulübesinden ara ve kimliğini verme. Sinekler tarafından kemirilmiş doktorun görüntüsü bir an gözümün önüne geldi. Ve onlara cesetten geriye kalmış bir şeyler bulmak istiyorlarsa acele etmelerini söyle. Neden? Onlar nedenini görecekler. Ne zaman dönüyorsun? Bu gece arabayla. Falco, Manon'u diğerlerinden önce bulmak zorundasın. Derin bir iç çekti. Bıkkın ve yorgun olduğu belliydi. Bulursam yargıcı teslim ederim. Hayır. Ben dönene kadar ona göz kulak ol. Birlikte yargıca götüreceğiz. Falco hoşça kal gibi bir şeyler mırıldandı. Yeniden odana doğru devam ettim. Biraz sakinleşmiştim. Hiçliğe yakın bir sakinlik. Travma sonrasının özgü bir durum. Otoyolun ışıklarına bütün dikkatimi verdim. Ve yakınlarında telefon çaldı. Benim. Göğsüm fırılacak gibi oldu. Manon'un sesiydi. Neredesin? Annemin evinde. Nerede? Annemin evinde. Satüda. Söylediklerinde tutarlı bir yer arıyordum. Bulamayınca pratik bir ayrıntıya sarıldım. Trenle mi gittin? Doğu garından. Saat kaçta? Bilmiyorum. Yargıcın ofisinden çıkınca. Doğruca gara mı gittin? Evet. Locke'un evine uğramadın mı? Hayır. Neden? Garnier sokağındaki evde bulunan parmak izlerini düşündüm. Oraya hiç gitmedin mi? Hayır. Cevaplarında gerçek bir yan vardı. Bu cinayetlerden habersizdi. Hızla hesap yaptım. Saat 22.00'dı ve Sancho'na ulaşmak için en az 5 saat gerekliydi.